Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında benim olmayan da benim rejimi başlığı altında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Danıştay'da çıkarttırdığı kararı göreceksiniz zaten. Bugün iktidara bir şeyler söylemeyi bir görev bilen, gazetecilik yapmakta direnen gazetelerde de bu şekilde yer almış zaten. Köşe yazarlarından bazıları da yazmış. Danıştay'da o dava daireleri kurulunun üye yapısının nasıl değiştirildiği, değiştirildikten sonra kararın nasıl alındığı ortadayken belediye başkanlarının bağlı ve iştirak kuruluşlara yönetici atama yetkilerinin ellerinden alınarak belediye meclisine verilme kararını konuştuk ve böyle demokrasi olmaz dedik. Çünkü belediye başkanları birinin atadığı insanlar değil, halkın oyuyla geliyorlar ve bunu yapan halkın oyunu saymıyorum demekte. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var? Şimdi birkaç tane önemli haber var. Üzerinde durmamız gereken haber var. Bir tanesi Sabah gazetesinde bir haber. Bir savcının ifşa olduğunu, devlet büyüklerine hakaret eden bir insan olduğunu, o kişinin daha doğrusu sosyal medyada Twitter üzerinden hakaret eden kişinin bir savcı çıktığını gösteren bir haber. Sözcü'den başka bir savcı haberi var. Seyhan Afşar'ın yaptığı, daha önce bizim de burada kullandığımız bir haber. O da birinci sayfada. Daha önce bu haberle ilgili olarak ki Sözcü davasını açan savcının Asım Ekren'in daha önce çocuğun nitelikli istismarı konusunda, çocuğun cinsel istismarı konusunda haksız menfaat temin etmekten 10 ay hapse çarptırıldığı konusunda bir haber yapmıştı Seyhan Afşar. Biz de burada kullanmıştık zaten haberi, biliyorsunuz. Ve işte o haber beraat etmiş. Şimdi diyeceksiniz ki siz, haber nasıl beraat eder? Haber yazılır. Doğru, yazılır da birileri hoşlanmadığı zaman habere dava açılır. Haberin bir de beraatini beklersiniz. Seyhan Afşar'ın burada o haberin savunusu sırasında söylediği söz benim ilk yayında anlattığımın birebir göstergesi. Çünkü Seyhan Afşar diyor ki bize ceza vermeniz halinde savcı suç işleyebilir ama gazeteci bunu yazamaz gibi bir algı oluşacaktır. Bak, tam söylediğim hikaye bu işte. İlk yayını dinleyip anlamayan herkes buradan baksın. Sonuçta Danıştay'ın verdiği karar karşısında hiçbirimizin yapabileceği bir şey var mı? Yok. Ne yapacağız o zaman? Rejim değiştiğinde değişecek, yönetim değişecek, kardeşim değişecek. Demokrasiler böyledir, sandık konur, yeni seçilecek. Ve göreceksiniz, bugün iktidar olmayacak o anda. Çünkü insanlar yaşananın farkında değil zannediyorlar. Öyle saçma sapan şeyler oluyor ki açlıktan geberen insanların önünde bambaşka tipler kullanılarak bambaşka haberler uçuşturuluyor. Gerçekten. Bambaşka haberler uçuşturuldu. Yani son olarak yayından önce bakın olmuş, görülmüş. Size de söyleyeyim, bana da yollamışlar. Hani bir de böyle kerameti kendinden menkul tipler var. Birine kıçını yaslar, kendi 5 kuruş etmez, birine kıçını yaslar, oradan mesela laf sokar. Herifin teki bir fotoğraf paylaşmış sosyal medya üzerinde. Fotoğrafta bizim Eylül ayında, benim gururla söylediğim, bu sene hatta yönetiminde bulunmaktan büyük onur duyduğum Ankara Uluslararası Film Festivali'nin gala yemeği görüntüsü var. Eylül ayında yaptığımız festivalin. Ya yapmayın işte Aysel Hanım, asıl sıkıntı bu. Sandık konur mu? Ne demek sandık konur mu ya? Ben bununla mücadele etmekten yoruldum artık. Çok ciddi söylüyorum. Artık ben bununla mücadele etmekten yoruldum. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ya siz bu inançsızlığa devam ederseniz konmaz sandık. Gerçekten. Hiç kimse sallamaz. Ne demek sandık konur mu ya? 31 Mart seçimlerinden önce 1,5 ay burada. Üstelik tek başıma. O dönemde hiç kimse sallamıyordu. Sonra sahiplenen çok olur tabii de. Ne konuşmuştuk biz, hatırlıyor musunuz? Bir mafya lideri 31 Mart'ta seçim sandığı kurulacaktı. Adamlarıyla sandıkların başında duracaktı ve oy verilmesini denetleyecekti. Ne oldu? Oldu mu öyle bir şey? Ama ben size açık yüreklilikle söyleyeyim. O korkuyu en çok yaratan insanlar bugünün iktidarından hoşnut olmayan insanlardı. Yaptığınız aynı şey. İnanın istemeden de olsa yaptığınız aynı şey. Ne demek ya, böyle bir şey insanların aklından bile geçmeyecek. Elbette sandık konulacak. Elbette sandığın başına gideceğiz. Elbette demokraside oy kullanacağız. Bu değişmeyecek ki. Tipinte gibi fotoğraf paylaşmış. Esin Hoca ile ilgili, Esin Davutoğlu Şenol ile ilgili olarak, ele verir talkını kendi yutar salkımı diye. Yani Uğur abinin büyük günahı var bu tiplerin yetişmesinde maalesef. Haberci diye bunu çıkartan kendisidir çünkü. İşte yani kavun değil kıçını koklayarak göremiyorsun sonuçta, ama Onun hemen altına da biri, tipin teki, fotoğrafta beni etiketlemiş. Demiş ki aha bak bu da insanlara sürekli dışarı çıkanlara bağırır çağırır. Burada fotoğrafta o da oturuyor gev gev. Sonuçta kendisi söz konusu olduğu zaman hiç acımaz. Ya bir daha söyleyeyim. Ya ben sıkılmam bundan biliyorsunuz. Hani buradaki o şizo var ya, onunla mücadele, ben sıkılmam bundan. Vallahi bundan sıkılmam. Demin söylenen söz o çok sıkıyor beni artık da. Bundan hiç sıkılmam bu mücadeleden. Bir, o masada bulunan herkes, herkes PCR testi yapılmış insanlar. İki, ya beni falan sallamayın. Gerçekten beni sallamayın. Ben kimim ki sonuçta? Esin Hoca geçen sene bize büyük bir mutluluk verdi, büyük bir özgüven verdi. Çünkü festivalde sanırım bir tek biz yaptık bunu, Ankara Uluslararası Film Festivali olarak. Bizim yönetim kurulumuzda danışman olarak çalıştı. Yönetim kurulunun içine girdi. YouTube'da mı yazdı? Görmedim ben. Görmedim Filiz'im. Görsem ya buradan ona da cevap vermiş olayım. Esin Hoca bu konuda dikkatli değil, sadece takıntılı. Yemeğin yenileceği mekan Ankara'da Nenatun Caddesi üzerinde, hemen sol taraftaki Yelken Balık. O gala yemeğinin içinde insanların kaç kişi olduğunu görüyorsunuz orada zaten. Oturan insanlar işte herkes, oradaki herkes dediğim gibi PCR'lı. Ama buna rağmen bakın, orası açık hava. Yo, bir daha anlatayım. Ben sıkılmam kardeşim bundan. Çünkü biliyorum ki buradaki soru nasıl uğraşılacak kişi ben değilim. Burada Esin Hoca'ya gömmeye çalışıyorlar. Hayır kardeşim. Hiç kimseyi, içimizden bir kişiyi bile yedirmeyeceğiz. Önce buna dikkat edeceğiz. Hiç kimseyi vermeyeceğiz bir kere. Hiç kimseyi. Hele Esin Hoca gibi bu işte başından beri takır takır tek başına kalmasına rağmen mücadele etmiş bir insanı. Orada servis için kullanılacak masanın ölçüsü. Bakın bunu ısrarla söylüyorum. Bizim aramızdaki mesafeler, otururken yanımızdaki mesafeler. Ve dediğin gibi açık hava orası. Ama karşımızdaki insanla aramızdaki mesafe de dahil olmak üzere. Hepsi daha önce hesaplandığı gibi 1,5 saat sürmüş bir yemektir. Benim veremeyecek hiçbir hesabım yok. Ama biliyorum ki sorun ben değil. Buradan bizlerin üzerinden Esin Hoca'ya çakmaya çalışıyorlar. Yemez güzelim, yemez. Verilecek insan yok bizden. Aranızdan yiyeceksiniz. Sizin çomarillolardan vereceksiniz. Başka çareniz yok. Çünkü sizde ne kadar boktan insan varsa yığılmış durumda onlardan dök. Senin haddin değil. Adını anarken bir kere önce bir ayağa kalkıp önünü iliklemen gerekiyor. Ve bir kez daha söylüyorum. Sadece dikkatli değil. Kusura bakmasın. Gerçekten takıntı derecesinde hassas. Biz o gün o töreni gururla söylüyorum. 4 yıldır ben sunuyorum. Bu sene inşallah 5.'si olacak. Açık havada Cermodern'de yaptık. Çok da güzel bir törendi. Esin Hoca en önde oturdu. Sandalyelerin konumlarını, plastik o hani düğün sandalyeleri vardı ya, ondan yapıldı açık havada Cermodern. Şimdi belki gelenleriniz oldu. Açık havada öyle yapıldı. Ve giriş çıkışlarda tamamında ödül verildiğinde iki tarafa da dezenfektan koydurdu. Ödüllerin verilmesi sırasında, hem hani takdim sırasında o insanın eli kimseye değmiyor ödülü getiren arkadaşım. O bana veriyor. Ben veriyorum. Ben dezenfekte ediliyorum. Ödül dezenfekte ediliyor. İkinci turda da. Ya biz bunu yaşamışken ya senin haddin mi çapsız? Sen kimsin ya? Kimsin? Bir kendini bil de. Ama yiyemezsin, öyle olmaz. İçimizden hiç kimseyi vermeyeceğiz arkadaşlar. Herkes dikkat edecek. Hiç kimseyi. Bakın ben bugün içinizden biri not alabilir mi? Ben ayıracağım yayın için. Önümüzdeki hafta Cuma günü eğer bir aksilik olmazsa Mart ayı dertleşme yayını yapacağız ya. Orada kullanmak üzere ayıracağım. Bu arada yayının çok sağlam izleyicilerinden bir tanesi dün Erhan Önal oldu. Galatasaraylılar için çok önemli. Türkiye'de libero sistemini başlatan, bazıları için hani ya kim bu adam diyeceğiniz belki. Standart Liege'den geldikten sonra Türkiye'de futbol oynama sistemini değiştiren, libero'nun kim olduğunu gösteren adamdı. Allah rahmet eylesin. Bir de Cenk Altuğ'dan bir mesaj aldım. Kayınpederi Şener Baran, yayının çok sağlam izleyicilerinden biri. Çarşamba günü, geçen hafta çarşamba günü 83 yaşında vefat etmiş. İyi bir takipçinizdi ve yorumlarınıza çok değer verirdi. Dinleyemediği zamanlarda bizim oğlanın bu konuda yorumu ne olmuş diye bana sorardı diyor. Allah rahmet eylesin, nırlar içinde yatsın kendisi. Ben de onu anlatır ya da telefonumdan açıp izletirdim. Ailemizden biri gibi görüyoruz, size haber vereyim istedim dedi, demiş sağ olsun. Muhtemelen genç bir kardeşim. Şuradan hemen bulayım. Özellikle söyleyeceğim. Efe Kılıç. Yani herhalde gerçektir ismin sevgili Efe. Şimdi Efe, ben bu maili ayırıyorum. Çünkü bu mail bizim yayında konuşacağımız önümüzdeki hafta dertleşme yayında konuşacağımız maillerden bir tanesi. Çünkü Efe şöyle yazmış: ben sizin solculuğunuza inanmıyorum. Yani olabilir. Zaten herkes hayata soldan bakmak zorunda değil. Ama diyor ki gazeteciliğinizi tartışmam ama solculuğunuza inanmıyorum. Çünkü diyor siz marka giyiyorsunuz. Çünkü diyor siz Enver Aysever'le ilgili dün konuşurken 90 bin liranın verilebilecek, bir yıllık verilebilecek bir para olduğunu söylediniz. Hala aynı şeyi söylüyor. Ben bunu söyleyerek kaç kişiyi karşıma aldığımın farkındayım. Hiçbir önemi yok ki. Dün söylediğim bir daha tekrarlayayım. Önümüzdeki hafta bunu ayrı başlık açacağım. Anlatacağım ben size tekrar. Dün yayından sonra da Enver aradı. Onunla da konuştuk. O da izlemiş yayını. Benim orada savunduğum, hakkını savunduğum kişi Enver değil ki ben. Benim kendim. Bu yayını hiç kimseye yedirmem diye 6 yıl önce söyledim ben size. Hatırlıyor musunuz? Hiç kimseye, haddi değil hiç kimsenin. Burada tırnaklarımız da kazıya birlikte yaptığımız bir şeyi hayatta hiç kimseye yedirmem. Sağ olun ya. İşte hava görüyorsunuz. Bugün Ankara'da bir kar yağdı. Anlatılır gibi değil. Üstünüze afiyet, böyle biraz soğuk algınlığı var o yüzden. Ankara'da bir kar yağdı. Göz gözü görmüyordu. Efe diyor ki yani böyle solcu olunmaz Ünsal Bey diyor. Solcu diyor böyle şeyler yapmaz diyor. Ben Efe'ye soracağım. Bana keşke zamanında bunları anlatan biri olsaydı. Bana olmadı. Ben kendim bulmak zorunda kaldım. Ama istediğim şu: Efe hayatın bu bölümünü kaçırmasın. Mesela şu sorunun cevabını versin. Mesela solcu arabaya biner mi? Solcunun bineceği arabalar hangileridir mesela? Nereye kadardır mesela? Volkswagen'de mesela solcu Passat'a binmez, Jetta'da mı kalır? Nedir yani bilmiyorum. Ya da tüplü kartalı geçmez mi? Böyle bir hayat yok. Burada Efe'nin asıl söylemeye çalıştığı hikaye, solcu para kazanmaz. Bütün dert, bütün çile bu. Dünkü o tepinmenin gerekçesi de buydu. Asla böyle bir şey yok. Asla. İsteniyor ki bok içinde yaşasın insanlar. Leş gibi sigara koksunlar. Daha önce konuştuk ya. Herkes birinci içsin. Leş gibi koksun. Tartışmanın yapıldığı yerde insanlar böyle yaşasın. Basit, sadece sabahtan akşama kadar çay içilsin. Sonra fırsat bulunursa kötü rakı içilsin. Hiç böyle bir şeye ihtiyaç yok. Para kazanmak ayıp değil. Ben yaptığımın ne olduğunu biliyorum. Ama efendim sadece şunu bil diye söylüyorum. Haftaya cuma inşallah konuşacağız. Daha uzun konuşuruz, olur mu? Aldım mailini, çok teşekkür ediyorum. Eleştirin için. Sadece geçen yıllarına çok yanarsın sonra. Ciddi söylüyorum. Kendini açıklayamayacağın şeyler olur. Hiç yapma. Bunu hiç tavsiye etmem sana. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Ya bugün bir de kötü haberi var. Ya nasıl söyleyeceğim bunu bilmiyorum ama. Mehmet Barlas Biden'a güvenmeyebilirim demiş ya. Ya hemen yıkılmayın. Hemen yıkılmayın. Güvenmeyebilirim diyor. Yani güvenebilirim anlamı da çıkabilir. Sabah Biden başkanlık ofisinden aradılar. Dediler ki abi bu böyle bir şey var. Abi der onlar bana. Biden benden yaşça büyük ama yani ofisteki çocuklar eski şeyler. Abi böyle bir şey var mı? Dedim ki sakin olun. Ben bir bakayım. Sabah açtım Sabah gazetesini. Yazmış. Ama güvenmeyebilirim diyor. Çünkü Amerika'da da diyor, kamuoyunda diyor böyle bir karşıtlık var. Bende de bir etkisi olabilir bunun diyor. Bak senin etkin, ben sana söyleyeyim, yaşadım ben o günü çünkü. Senin etkin sana davetiye gelene kadar. Biz bunu yaşadık Baba Bush döneminde. Yazdın köşenden haldır haldır haldır. Amerikan başkanı şöyle şopar, böyle bilmem ne. Sonra ortaya çıktı ki buna, Baba Bush'un geldiğinde Amerikan elçiliğindeki davete sen yollama daveti. Sonradan ortaya çıktı ki aslında yollanmış. Davetiye geldi. Anam bunun yüzünde bir güller açıyor. Anam bir güller açıyor. Hatta şöyle bir yazı yazdı. Yok, bu tür insanlara yazı vereceğiz. Cevap vermesiniz diyor. Tam tersine vereceğiz. Çünkü bu bir bakış. Bu yerleştirilmeye çalışılan bakış. Siz zannediyor musunuz ki Efe'nin bakışı sadece ona has bir şey? Böyle binlerce çocuk yetişiyor. Binlerce çocuk. Solcu para kazanmaz. Solcu köpek gibi çalışır. Hakkı yenilir. Mesela solcu bazı toplantılara katılır. Ona para vermezler. Neden? Solcudur çünkü. Neden? Aynı emeği veriyorum. Hatta daha fazlasını veriyorum. Ben daha fazlasını veriyorum. Bu bir yazı yazdı Mehmet Barlas. Başım ağrıyordu gittiğimde. Dokundu ve baş ağrısı geçti diye. Yani senin oradaki tavrın davetiyeyi görene kadar acem mi? Hiç artistlik yapma. Yaşanmışı var ya. Elimizde bitmişi var onun. Boş ver. Sahibinden satılık okul. Figen Atalay'ın haberi. Bir yılda 1000 okul kapandı. 27 bin öğretmen ve personel işsiz. Öğrencili merkezi konumda. Salgınla ekonomik krize giren özel okul sahipleri çareyi binaları öğrencileriyle birlikte elden çıkartmakta buldu. Emlak sitelerine satılık okul bilgisiyle girildiğinde. Rezalete bak ya. Emlak sitelerine satılık okul bilgisiyle girildiğinde Muğla'dan İstanbul'a pek çok il ve ilçede onlarca satılık okulun mekan, kapasite ve fiyatla öne çıkma yarışında olduğu görüldü. Bu arada demin Özgür de yazdı. Dün Faruk abiyle Faruk Bildirici ile yazıştık biz. Yani o bir yazı yazarsa anlatır. Ben ne yazıştığımızı anlatacak falan filan değilim. Ama şunu söyleyebilirim mesela. O dün söylediğim noktada çok ısrarlıyım. Ben gazetecilik hak bildirgesinin içindeki o hüküm değişmek zorunda. Hiç bunun lamıcım yok. Değişecek kardeşim. Değişecek. Gazeteci para kazanmaz. Benim yaptığım iş ne ki? Dün sorduğum soruyu bir daha soruyorum işte. Herkese soruyorum. Bugün açın benim internet sitemi, hatta tıklayın. Bakın ünsalunlu.com.tr'de. Burada görün. Açtığınız zaman solda arıların dünyasını keşfedin diye bir bölüm var. Mustafa Bey, ya hakikaten dostluğunu asla unutmam. Burada verdiği omuzu asla unutmam. Hiç kimse yokken ben varım diye çıkmış orada. Yüz yüze karşılaşmadık bile. Şimdi Mustafa Bey çok farklı nitelikle arılar üzerinden bal üretiyor. Ben onun reklamını yayınlıyorum sitemde. Ben balcı mıyım? Hadi anlatın bana. Anlatın bana kardeşim. Ben balcı mıyım? Ya da mesela şunu gördünüz mü hiç? Bal üretimiyle bir ilgili bir haber yapılırken benim tam böyle mevzu bir yere geldiğinde hemen kafayı öne eğip hiçbir şey yokmuş gibi saydırdığımı, döndüğümü falan. Böyle bir şey olmadı ki. Burada özelliği bu değil. Belediyeler insanlara iş yaptırır. Bu da değil sorun olan. Ya burada bizi kurtaracak olan şey açıklık. Çıkacak kardeşim ortaya. Kim kime ne kadar para verdi? Ne karşılığında verildi? Ve bak bir daha söylüyorum. Karşılığında ne kazandın? Dün Enver'e de söyledim aynı şeyi. Enver Aysever'e de söyledim. Ya kardeşim bak, 18 klasik kitapla ilgili olarak. Sağ olsun hem sevgili Can'ın Can Öz'ün, hem sevgili Ali'nin Ali Granit'in haklarını çok ödeyemem. Gerçekten ödeyemem. İkisi de çok büyük kardeşlik yaptı bana. Yani sadece tek bir cümleyle buraya kitaplar yığıldı. Bütün hazırlıklarıyla. Hatta siz görmüyorsunuz. O klasikler güncellendiği anda yeni kitap çıktı. Ahmet Haşim'in yeni kitabı çıkmış mesela. Dün direkt geldi. Çünkü o bizim sorumluluğumuzda diye bakıyor onlar. Ama ben oraya başladıktan sonra size orada 18 tane kitap koydum. Ben o yayınların hepsinin arkasındayım. O yayınları diyelim ki yapmam ama neden sponsor almıyorsun diye sormuş dün geceden beri pek çok insan. Niye alayım? Benim öyle bir derdim yok ki. Birinin adına yayın yapmak istemiyorum ben. Ya ben bir patronum olsun istemiyorum. Patron biziz kardeşim. Bu kadar. Bu kadar. Biz varsak var dünya, biz yok o da yok. Bu kadar. Tıs. Ama ne işe yaradığını orada göreceksin. Göreceksin orada. Altına bakacaksın. İnsanlar yorum olarak ne yazmışlar? Nasıl etkilenmişler? Hayatlarında ne işe yaramış mesela? Ben bunu göreceğim. Yoksa yani bilmem ne belediyesi bok böceklerinin kanat altı renkleriyle boyama kursu açmış. Bu değil dersin derdim. İşte açıklık bizi burada da kurtaracak. O zaman sorgulanacak çünkü belediye kaynaklarını nasıl harcadın böyle diye soracak halk. Soracak kardeşim. Herkesin hakkı bu. Ama şunu asla kimse yapmayacak. Yani insanlar mesela söyleşiye çağırıyorsun. Ya bu çok üzüldüğüm bir şey benim kardeşim. Hep söylüyorum da. Ya kitap yazmış emek emek. Emek emek kitap yazmış. Söyleşiye çağırıyor. Ve ilk söylenen şey şu. Yalnız bizim bütçemiz yok daha. Yapma o zaman böyle bir şey. Bak bu kadar ne söyleyeyim, yapma. Yapma kardeşim. O insan babasının ayranı yapmıyor işi. O insan, ben, bizler, sanatla uğraşan insanlar da dahil buna. Hiçbirimiz evlerimizde çeyizlerimizde olanı getirip burada sermiyoruz. Hani burası bir gün içinde, 100 euro gününde gelmiş bir bohçacının sergilediği bir yer falan değil. Herkes emeğini koyuyor ortaya. Bu emeğin bir bedeli var. Tam tersine kendini solcu diye niteleyenlerin asıl bu emeğin peşinde olmaları lazım. Emeğin hakkının verilmesin. Bizde o sahtekarlığın bini bir paraya. Nasıl yani? Bundan para mı kazanıyorsun? Çok özür dilerim ya. Anlatırım ama size daha önce söylemiştim. Benim çok sevdiğim bir abim var. Benim yani yayıncılıkta bildiklerimin içinde birlikte çok yol bulduğum, bu yayının da çok aynı zamanda biliyorum izleyicisidir. Levent abi, Levent Erçin. Biz çok uzun süre beraber çalıştık. Abim kadar sevdiğim bir insandır gerçekten. İzmir'deki o ödül törenine gelenler görmüşlerdir. Birbirimize sarılıp ağladığımız insan. Levent abinin bana anlattı. Hayatıma çok kulağıma küpe olan bir şeydir bu. Çok basit. Bunu da anlatayım, bitireceğim. Ne olur. Yani lütfen abarttığımı düşünmeyin. Ama bilin. Çünkü bu çok devam eden bir tartışma ve ben istiyorum. Diyorum ki ya bu tartışma olacak kardeşim. Bu değişecek. Bu kafa değişecek. Bu beton zihniyetten kurtulacağız biz. Yedek subay olarak askerlik yapılırken daha ilk gün dağıtılan yemeklerin içinde subaylara tam bir tabak dolu pilav verildiğini, ere ve erbaşa birer kepçenin ucuyla verildiğini fark etmiş. Bakın, kepçenin ucuyla. Ve gerçekten takıntılı bir insandır. Yani haksızlık hiçbir şekilde yanında yöresinde olamıyor. Kimden geldiğine bakmaz. Gerçekten bakmaz. Ve ilk gün arızaya geçmiş. Hatta bununla ilgili ceza da almış arızaya geçtiği için. Fakat sonradan düşündüm ki hata yapıyorum. Tam da düzenin istediği şeyi yapıyorum. O tabağı her gün alıp iki askere eşit pay ettim. Bana da yetecek çıktı. Ben de burada aynı şeyi yapıyorum. Ben bu yayınlardan para kazanmıyor muyum? Kazanıyorum. Evet, kazanacağım. Evet, onun için yapıyorum. Yani para kazanma amaçlı, ama bu yayınlar reklam alıyor, site reklam alıyor. Ama mesela bunun karşılığında siz biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, birkaç tane çocuk okuyor mesela. Gururla söylüyorum. Ne kadar artarsa o çocukların sayısı da o kadar artacak. Ve Erkanlar, özür dilerim. Neydi isim? Şurada ayırdım. Yanlış söylemeyeyim. Efe. Efe Kılıç. Efe ve Efe'nin zihniyetindeki insanlar. Ya bu kötülemek için söylemiyorum. Onlar başka bir yerden düşünerek yaşamlarını geçirecekler. İşi anladıkları zaman iş işten geçmiş olacak. Ya ben burada olurum olmam bilmiyorum. Çok da önemli değil zaten Efe'cim. Biz hani birbirimizi görürüz görmeyiz. Geç bunu. Geç. Hiçbir önemi yok. Ama senin hayatından gidecek. Tam tersine bunu yapacağına daha iyi bir yaşamı hedefle. Daha iyi bir yaşamı. Kimseyi sömürmeden, kimsenin hakkına çökmeden. Ama istiyorsan daha çok çalışarak, istiyorsan başka işler yaparak. Ama alnını hiçbir şekilde yere eğmeden. Kendi namusunu, bacak arasındaki değil, geç onu. Kendi namusunu, ahlakını yitirmeden kazanabildiğin kadar kazan ve iyi yaşa. Benden sana bir abi tavsiyesi. Kalanını konuşuruz. Tamam. Yo tabii canım, yani o arkadaş o gelecek ve gidecek. Hiç değişmeyecek o. Rahat olun siz. Şimdi haber böyle. Cumhuriyet Gazetesi'nde sahibinden satılık okul. Ne kadar ağır bir haber görüyorsunuz. Artık okul satılıyor. Hazır. Öğretmeni var, sırası var, masası var. Her şey hazır. Okul satılıyor. Niye? Artık işletilemiyor. 1000 civarında okul kapandı. Öğrenci kaybı 350 bin civarında ve giderek %25'e doğru yaklaşıyor. Daha üzücü olan 27 bin civarında kişi de işini kaybetti bilgisi verilmiş. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk tarafından. Şimdi bir haber daha. Bunu da deminki başlıkla okuyun. Gazete Pencere çok güzel yer vermiş buna. Yavuzlar çok şık yapmışlar haberi. Şimdi bu Danıştay'ın verdiği karar var ya, racon. İlk yayında konuştuğumuz. Bak şimdi. Acayip güzel bir yerden görmüşler. Burada anlatılan hikaye, özür dilerim, burada değil ya, şeyin içinde, Cumhuriyet'in haberinde. Mansur Yavaş söylemiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını reddetmesiyle belediye şirketlerinin yönetiminin AKP kontrolüne geçme olasılığı belirdi. Bu gelişmenin sadece Ankara'da en az 25 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Sadece bu değil. Dur daha. Bak şimdi. Bir daha haberin devamından okuyayım sana. Saçmalığın dibi artık ya. Gerçekten dibi. Ne yaptıklarının zerre kadar farkında değiller. Nereye gidebileceğinin de farkında değiller. Şimdi yok edilen bir hikaye var. Biliyorsunuz daha önce de konuşulmuştu. Bizim hani ya böyle sınav mı yapılır kardeşim ya? Böyle sınav mı yapılır? Yani insanlar nereden çaktılar mülakata? Yani mülakat yapma gerekeceğin, kamuda mülakat yapma gerekeceğin, sadece yandaşlarını almak diye konuşmuştuk ya. Ankara 6. İdare Mahkemesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı 1709 şube müdürü atamasını, usulsüz bularak iptal etti. Gerekçe atamalarda mülakat puanının esas alınması, mahkeme kararı ile birlikte dikkat, 7 yıldır şube müdürlüğü yapan 1709 kişi koltuklarını kaybetti. 7 yıl. Şimdi benim size sorum geldi. Bu 1709 kişi kime dava açacak? İlk yayında söyledim. Kardeşim bak, kamu bürokratlar eliyle verilen karara siyasetten korkarak bir şekilde iştirak edebilir. Bu olur. Genel müdürler, alt kademe bürokratlar, daire başkanları falan filan onlar yanlar. Ama kamu adına veren, karar veren hukuk eğer buna uyarsa, siyasi baskının altında kalırsa, kaçınılmaz şekilde demokrasinin tanımlandığı gün tumbanın altına gider. Niye biliyor musun? Siyaset kendini kurtarmanın telaşındadır. Hukuk sallamaz. Sana der ki, ya kardeşim senin elinde, inanın bak, senin elinde yasa kitabı vardı. Ona uygun karar verseydin. Madem doğru değil diyorsun. Ve ben o gün çıkıp onun yanında dururum. Doğru çünkü söyledi. Benim de anlattığım bu işte. Kitaba uygun karar verseydin. Sen niye yanılıyorsun ki? Kaçınılmaz bir şekilde Danıştay'da bu kararı veren insanlar yargılanacak kardeşim. Kaçınılmaz. Bak 1709 insan 7 yıldır bu insanlar ya şube müdürü, üst düzey devlet memuru. Aldıkları maaş 84 tane maaş aldı bunlar. 1709 çarpı 80 çarpma gerek yok. Bu insanlar ne yapacak? Biz ödedik parayı. Bunların nüfusu var. Dönecek o para geri. Sadece parayla bitmeyecek ki. Buna karar veren alt kademesi, üst kademesi, bütün memurlar, sicil amirleri tıkır tıkır dökülecek. Burada da bitmeyecek. Bunun devamı var ve siyaset çıkacak için işin içinden. Diyecek ki kardeşim senin elinde yani burada idarede kullanılacak bir sürü doküman vardı. Yapmasaydın. Sen yaptın. Yani usulsüz mülakatı yapan insan kim? Hani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili mi? Alakası yok. Dahli yok olayla. Adalet Bakanı mı? Görmemiştir bile. Onlarla bir ilgisi yok. Sana kaldı yerle güzel kardeşim. Sen de patlar. Ciddi söylüyorum. Ve kaçabilecek bir yerin yok. Kaçınılmaz şekilde yargılanacaksın. Yapma o yüzden. Gerçekten yapma. Görünüyor. Ya Danıştay'ın aldığı karar ile yani tartışılacak yönü yok ya. Utanç verici. Yani dünyanın neresine götürürseniz götürün. Bakın bugün HDP Kocaeli Milletvekili ilk yayında konuştuk. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Meclis Genel Kurulu'nda okunacak ve kararın okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erecek. Yani cümlenin şu ana kadarki bölümü yeterince saçma ve iğrenç. Değil mi? Bunu koyalım bir kenara. Bu gerçekten iğrenç. Ama Gergerlioğlu kararı tanımayacağını ve meclisi terk etmeyeceğini açıkladı dün. İlk yayında da söyledi birkaç kişi. Özellikle burada konuşalım ya, ayırdım ben. Mevzuyu orada çok fazla uzatmadım. 1994 görüntüsünün verilmesinden rahatsız olmayacaksanız, yani siz bilirsiniz ama aynı şeyler yaşanır demiş. Haksız mı? O gün Meclis Genel Kurulu'ndan, meclisin kapısından, İçeriden çıkartılan milletvekilleri, başlarına polislerin bastırarak götürdüğü milletvekilleri. Gerçekten bugünün iktidarı istiyor mu böyle bir şeyi? Hatırlatayım da daha 15 gün önce hukuk reformu falan diyordunuz abuk sabuk. Böyle bir şey mi olacak? Ne yapacaksınız mesela? Ya Türkiye'de demokrasi hiç bu kadar boka batmamıştı. Çok özür dilerim ama gerçekten hiç. Polis siyasetin göbeğinde. Çok acayip bir haber. Gazete Pencere'nin bugünkü manşeti muhteşem. Danıştay'ın öğrenci andına ilişkin karar biliyorsunuz konuşuluyor. Tam öngördüğümüz gibi hani bir yerden bir şey lazım kardeşim. Zaten bitti o ilişki. Biz burada bir ay önce konuştuk bunu. Yani MHP ile AKP'nin işi bitti. Kapandı o defter. Çünkü MHP AKP'ye bir şey kazandırmıyor. MHP'nin seçmeni kazandırır mı? Yani AKP'nin içinde kazandırır. Dışarıda o zaman tasfiye edeceksin. Bir şey lazım. Andımız. Olur. Olur ne olacak ki? Ömer Çelik'e laf geçiren bir Devlet Bahçeli var mesela. Ama çok tuhaf bir şey. Ben kaçırmışım bunu. Polis teşkilatı bir narkotik operasyonunun basın açıklamasında verdiği mesajda siyasi tartışmanın tarafı oldu. Trabzon Emniyeti uyuşturucu operasyonu sonrasında ele geçirdiği malzemeyle andımız yazdı ve bu görselle basına duyurdu. Uyuşturucu haplarla andımız yazmış. O da ayrı bir kafa tabii, bunu düşünmek lazım. Hani Türkiye Ön Çalış Güven yazıyor herif mermiyle. Ya abi kafandan öperim seni. Yemin ediyorum. Ama bak, içeriden gelen hikaye bu. Tam da burada konuştuğumuz hikaye. Dedim yani siz siyaseten bağlılıklar yapın, koalisyonu tanımlayın, oldu olmadı deyin. Dışarıda bambaşka bir hayat var. Erdoğan'ın görmediği bu. Yakınındakilerin sakladığı, göstermediği hayat bu. Ama bu oldu. Geçmiş olsun artık. Geçmiş olsun. Ve Ahmet Davutoğlu, hani Twitter'da da yayın arasında ben çok bakmıyorum genelde ama yayın arasında baktım. Davutoğlu trending topic olunca, milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tek tipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur diyerek andımız kararına karşı çıkmış. Biz daha önce bunun kavgasını burada yaptığımız için ben gönül rahatlığıyla konuşabilirim. Hani bu konudaki ben bakışımı söylemiştim. Andımız. Vallahi alışkanlık olarak zamanında yapılmış kalmış ama ben ırki bir ifade olarak hiç görmedim onu. Hiçbir zaman görmedim. İnsanlar hani bunu bir siyasi amaç, bir siyasi mücadele alanı olarak gördüler ve uğraştılar. Beni burada ilgilendiren ne biliyor musunuz? Bu cümlenin aynını dün Tayyip Erdoğan kurdu. Bak, size söylediğim şeyi unutmayın. Biliyorum da söylüyorum. Gerçekten her şeyde bu kadar ısrar etme ama bunu biliyorum da söylüyorum. Bir siyasal İslamcının hiçbir zaman sizi şaşırtmayacak yönü budur. Sürprize yer yoktur. Son tahlilde herkes birbirine yapışır. Onlar birbirlerini bulurlar. Sen bakma demokrasi bilmem ne. Bunları geç, bunlar hikaye. Hepsi hikaye. Demokrasi anlatan insan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Beyaz Toros hatırlatması yapan adamdı. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Şimdi ben çıkıp Ahmet Davutoğlu demokrat mı diyeyim? Bana bazen çok şey geliyor, mail geliyor da. Ne diyeyim ben? Yani Ahmet Davutoğlu demokrat mı? Alakası yok. Alakası yok. Bak bugün yetki sahibi olsun. Erdoğan'ın yetkisini Ahmet Davutoğlu sahibi olsun. Bak aynı şeyi söylüyorum. Yaz bunu bir yere güzel kardeşim. Erdoğan'dan beter olur. Çünkü kafadaki dünya görüşü bu. Böyle yaşanıyor. Tek insana biat. Ya yok demokrasi inancı falan yok kardeşim. Yok öyle bir şey. Yani bunu söyleyen adam mesela şunu yapmıyor. İstiklal Marşı'nın içindeki bütün sözler Türkiye'de yaşayan bütün halklara uygun sözler mi mesela? Yarın çıksın mesela bu sözler. Onlarla ilgili o gün bambaşka bir şey anlatabilir size. Sorun değil. Bozmaz onu. Bir siyasal İslamcı sizi asla şaşırtmaz. Asla. Hiçbir zaman hayatında sürprize yer yoktur. Neyse odur kafa. Öyle gider. Yani bunu istediğinize uyarlayabilirsiniz. Ben daha önce bunun çok gadrine de uğradım ama haklı çıktığım için hala aynı noktadayım. İhsan Hoca ile İhsan İllaçık'la ilgili söylemiştim ben bunu. Yeryüzü sofralarının kurulduğu gün. Yani tek bir mini etekle patladı mevzuya. Sana ne kardeşim insanların ne giydin? Sen değil misin başörtülü insanlara dokunmasın diyen? Sen mini etek giymiş bir kadınla ilgili nasıl konuşuyorsun? Sen kimsin? Değişmez, değişmez kardeşim. Hepsi için aynı. Hepsi için aynı. Şimdi anlatıyorum. Çok demokrat. Sabah gazetesine bakalım ama dedim yani ya çok ağır. Okumayayım orayı. Ya Biden'a güvenmek konusunda kararsızım diyor Mehmet Barlas. Çok ağır. Çok ağır. Aradılar sabah, dediler abi bir bak. Sonra aradım. Bir tane yurt dışı çok yazmasın diye WhatsApp üzerinden arıyorum. Açtılar. Dedim doğru. Doğru demiş. Ama dedim bir davetiye yollayın, o anında döner. Daha önce yaşandı. Küfürbaz troll savcı çıktı bugünkü sabahın manşeti. Twitter'da sahte hesap açıp devlet yetkilileriyle siyasilere hakaret ve küfürler yağdıran kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu belirlendi. Müsteşarı rumuzuyla yazıyormuş. Sayın Müsteşar. Bakanlara, AKP yöneticilerine. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin araştırmasından şok bir isim çıktı deniliyor. Hemen açığa alındı. 2 yıllık savcıymış. Abi herkes için yapılsın bu. Çünkü savcı deyince hepimizin aklına aynı şey geçiyor, geliyor yani. Ya bir tane Erzincan'da ilk savcısı vardı, hatırlıyorsunuz mu herifi? Ne dönmüştü ya, ne dönmüştü, dön baba dönelim. Burnumuzun dibinde, ben o zaman Habertürk'te temsilciyim. Balgat'ta çıkmış herif burnumuzun dibinde. Gelmiş oraya yerleşmiş. Kimle ilgili ne yapılacaksa o yapıyordu. Ne yapılacaksa ama. Takır takır, hiç sorgusuz sualsiz. İlan kitabını yazdı işte sonra İlan Taşçı. PKK'lısı, FETÖ'cüsü bir olup babaya saldırdı. Demirel'e. Ya yok, o değil be, Orhan Gencebay'a. Lan yürü git. Yürü git. Dün bir izleyici yollamış. Ahmet Hakan'ın o yazısının o bölümünü okumanız lazımdı. Çünkü Ahmet Hakan diyesiymiş ki, Orhan Baba Erdoğancı değildir, Tayyipçi değildir. Orhan Baba devletçidir. Geçmişte Özal'a da aynı şeyi yapmıştı. Sezer'e de aynı şey. Onu öyle demiyoruz biz Türkçe'de. Valla. Yani ne dediğimizi söylemeyeyim ama en azından baba demeyin. Öyle demiyoruz ona. Anlamızı kaldırtan bakanlık niye susuyor? Günlerdir tartışılan konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıt çıkmıyor. Nasıl çıksın ki? Adamın haberi bile yok. Şimdi düşünsene, çok boktan bir hikaye ya. Çok boktan bir hikaye. Yani savcı Ferhat. Eyvallah Serdar'ım, sağ olasın. Son anda nasıl hızır gibi yetişti kardeşim. Savcı Ferhat Sarıkaya mıydı? Ferhat Sarıkaya'ydı değil mi soyadı Serdar? Osman, o gizli tanığın. Osman'ım. Bu savcı Ferhat. Ferhat Sarıkaya. Sarıkaya'ydı değil mi soyadı ya? Ya anlamızla ilgili mücadele yürütüyorsun şimdi. Gruplara bak abi. Ömer Çelik çıkıyor, açıklama yapıyor. Ömer Çelik diyor ki işte köhne mi zihniyet, ot çöp bilmem ne. Erdoğan çıkıyor. Bizim diyor istiklal marşımız varken Asım'ın nesli obarak gubarak. O anlatıyor bir yerden. Öbür taraftan siz sanıyor musunuz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yozgat, Çorum, Kırşehir gibi güzide illerinin milletvekilleri şu anda böyle suf diye o sesi duymadan geziyorlar? Nasıl anlatacaklar onlar gittiklerinde? Yani şunu yer mi mesela insanlar Yozgat'ta? Ya biz şeye baktırdık, şey olunca, İstiklal Marşı olunca ona gerek olmuyormuş diyorsun. Bak Trabzon Emniyetinden polis açıklama yapıyor. Andımız yazıyor. Uyuşturucu hapla. Yani bir süre sonra biri çıkıp diyecek ki incinmişsin. Okumuş olacak tabii o da. Ben de öyle okudum. İncinirsin yani. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, andımız okullarda yeniden okutulmalı. Ya buradan sonra bunlar kaçınılmaz şeyler kardeşim. Bu sadece işin bahanesi, geç bunu. İşte Yozgat Boğaz'da yana bir gelseler. Aydın Bey yazmış. Ne yapacaksın? Kardeşim bugün gitmesen yarın gideceksin. Seçim olacak, yine gideceksin. Sana demeyecekler mi? Birader sen bu anlamız kaldırılırken hiç ağzını açmamışsın. He? O zaman yeni milletvekilleri, milletvekili adayları falan çıkacak. Senin durum bayağı bildiğin mantar. Ne yapacaksın? Bir gün ülke kızardı, yüzleri kızarmıyor. Onların yüzü kızarmıyor, özür dilerim, değiştirmişim manşeti. Kongreler, açılışlar, cenaze törenleri, kendi koyduğu kurallara uymayan iktidarın icraatları vakaları patlattı. Dün Sakarya Yenidek'te 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı bu havai fişek fabrikası patlaması. Ya ben son haberi gece saat 1'de izledim. Bir kez daha verdiler. Oradaki işçilerden birinin ifadesi. Genel müdürle yaptığı, fabrika müdürüyle yaptığı konuşma. Ya ben insanım diyen biri o sözleri duyduktan sonra çok zor ya hayatına düzgün devam edebilmesi. Çok zor. Yani o kadar eminler ki içeride barut ürettikleri için bir patlamanın yaşanacağından. Sadece kimin öleceğine karar vermeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki bu Çin Mahallesi dedikleri bölüm var, artık batağın dibinde çalışan insanlar. Bu 7 kişinin öldüğü yer. Ya patlar sonrası patlasın diyor. Açık açık konuşuyorlar bunu. İnsanların huzurunda konuşuyorlar bunu. Ve sorsanız bütün bunlar, hepsi mesela ağzını açtığı zaman milliyetçilikten, Allah'tan, kitaptan, Kur'an'dan, kul hakkından falan bahseder. Açık açık kimin öleceğine karar veriyorlar. Ölen işçilerden birinin eşi ya çok acayip ya. Kadıncağızla konuşuyorlar. Diyor ki ya öyle ya da böyle bitecek bu dava diyor. Ve ben bunu göreceğim. Çünkü diyor bu insanları seçerek öldürmüşler diyor. Şimdi size soruyorum, yalan mı? Ya resmen seçmişler ya kimin öleceğini. Düşünsenize, bir fabrikada çalışıyorsunuz. 200 kişi. İçinden ölecek 10 kişiyi seçiyorlar. Bunlar ölsün diye aşağı yolluyorlar. Ölecekleri kesin. Bugün, yarın, bir hafta sonra fark etmez. Bir ay sonra, ama onlar ölecek. Diğerleri ölmez. Tehlikeli bölümde onlar. Onlar çalıştırılıyor çünkü. Açık açık söylüyorlar. Şimdi mesela ustabaşı, o diyor ki müdürün talimatı buydu diyor. Ben onu söyledim. Sen niye uyguladın? İnsan değil misin sen? İnsan değil misin sen ya? Gözünün içine baktığın insanları nasıl, o insanlar öldükten sonra kafanı yastığa nasıl koydun sen ya? Çocuğuna falan nasıl sarıldın? Nasıl yemek yedin mesela? Sokakta o insanların çocuklarını, eşini gördüğün zaman aynı yerde yaşıyorsunuz. Nasıl devam ettin hayatına? Allah da affetsin, millet de affetsin. İşte çıkış yolu bu. Öyle bir şey yok. Burada. Hesap burada. Bakan sanık sandalyesine. Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasına ilişkin dava Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. Mahkeme üst düzey sorumluların tespit edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunma kararı aldı. Kazada yakınlarını kaybedenler sanık sandalyesinde dönemin bakanını, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürünü görmek istiyoruz. Vallahi ateş sizi çağırıyor. İşte bak, demin ilk yayında anlattım. Ya aklınızın bir yerinde kalsın kardeşim. Etrafınızda varsa üst düzey bürokrat söyleyin. Söyleyin. Heh, bak Filiz Balcı. Mail atan kardeşimize göre o ustabaşı solcu mudur? İyi soru. İyi soru valla. Efe, istersen şey yap. Al bir daha soru, cevaplamak istersen. Ya bu size dönecek kardeşim bu. Dönecek yani, yaptığınız şeyin siz Allah da affetsin, millet de affetsin diye yırtma şansınız yok. Onu insandır, oyalıyorsunuz, eyvallah. Ama olmaz öyle. Ölüm çemberinde mecburiyetten çalıştık. Havai fişek fabrikasında mecburiyetten çalıştık. Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın dünkü duruşmasında işçilerin hayatını zorlaması, fabrikanın dayatmasıyla ölümü göze alıp çalışmak zorunda kaldıkları anlatıldı. Patlama olabileceği tahmin ediliyordu. Malzeme zaman zaman alev alıyordu. Günlük 18 kilogram zorunlu olduğu için üretim sürüyordu. Baskıyla çalışıyorduk. Hayat bizi bu şartlarda çalışmaya mecbur kıldı. Nasıl? En son lütfen zencefil, karabiber. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var zaten. Yayından önce de içtim ama işte ya soğuk algınlığı kaçınılmaz ya. Ağız buramı biraz böyle hoşaf. Hafif ateş de yapıyor. Böyle bir şey. Neyse, sümüklü böceğe dönmeden bitirelim de yayını. Reddi hakim talebi bugün Evrensel'in birinci sayfasında yer almış. Ayım kararından sonraki ilk duruşması görülmeye başlanan Demirtaş, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmanın seçimden sonra Temmuz 2023'e ertelenmesini istiyorum dedi. Dün resmen kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı Selahattin Demirtaş. Niye? Çünkü haklı olduğunu biliyor. Yani orada tutulma gerekçesi yok. Yok kardeşim, yok yok. O yüzden tarihe kayıt düşülüyor. Sadece yapılan o. Emin olun. Yeni Şafak'ın manşeti, bize inanılmaz bir miras bıraktı. Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olanlardan biri istihbarat albay Şentürk Aydınyer'di. İki kızıyla birlikte güçlü durmaya çalışan 23 yıllık eşi Semra Aydınyer, bize inanılmaz bir miras bırakmış, çok sevilmiş. Etrafımız arkadaşlarıyla dolu, ne görev yaptığını bilmezdik. Şimdi bizleri gururlandıran şeyler duyuyoruz, ne mutlu bize diye konuşmuş. Görev Elazığ'da başlamış, maalesef Elazığ'da da şehit oldu. Sarıgül ve İnce'nin oyu. Bu diyorsun, yırtarsak buradan. Yani korkarım o da kurtarmaz sizi. Mustafa Sarıgül oy alsın istiyorsanız, lan atanız dedeniz hayrına şu adama bir türkü öğretin. Sap diyor, saman diyor. Yemin ediyorum ya. Fincanın etrafı yeşile başlıyor, Ayşatlı Şerif'le bitiriyor. Ne dediği belli değil herifin, saçma sapan konuşup duruyor. Hareketler giderek, bak Adnan Hoca'ya dönmeye başladı, fark ettiniz mi? Bunlar Adnan Hoca hareketleri. Bir süre sonra döner o disko topunun altında oyunlar başlayacak. Ben size söyleyeyim, ama oy alsın istiyorsanız bir insan evladı bir türkü öğretsin. Başından sonuna, yani seçim ne zaman? 3 ay öğretirsiniz bir türkü. Yani en azından iki dizesini öğretin ya. Mustafa Sarıgül'ün oy alma kapasitesinin %18.7. Ney? %18.7 Muharrem İnce'nin oy alma kapasitesinin ise %22.7 olduğu anlaşılıyor. Kapat ülkeyi, kapat abi. Tamam, kapasiteleri bu kadar yüksekse, yani kabaca %40'lık oy bitmiş durumda, yapmayalım o zaman seçim. Ne gerek var ya? Mehmet Acet yazmış bugün. Ya. Bence diğer partiler seçime boşa giriyorsunuz. Saçma yani yaptınız. Kusura bakmayın ama oy alma kapasitesine bak. CHP seçmeni içinde hem İnce'nin hem de Sarıgül'ün geniş bir sempati halesi oluşturduğu sonucunu çıkarmamız gerekmiyor mu? Öyle mi talimat verildi? Bu sonuç çıkartılacak. Çıkar. Bence tamam. Tamam ya. Hayat kısa, taksiler uçuyor. Evet. 10 yıl var daha. Ama var o Trainspotting'de bir uyanma sahnesi vardır. Ayılma sahnesi. Biraz onun gibi. Hani sabah Yekta bir fotoğraf paylaşmış. Yekta Kupan. Bir televizyonda gelinin mutfakta yarışmasından bir görüntü. Bir abla var. Yani Nefertiti gibi oturuyor. Yanında bir abla var. Şuraya altın takmışlar. Bağırıyor falan. Ama bu çok iyi kafa. Bir daha okuyayım mı? Mustafa Sarıgül'ün oy alma kapasitesinin %18.7. Haberi var mı? Bir söyleseniz ona da. Ciddi söylüyorum bak. Söyleyin, sonra bir eğlence düzenleyin, başlasın ondan sonra. Bir de Türkiye öğren. Tamam abi. Türkiye öğrense demek ki %20'de o çakar. CHP'nin oyunu geçti. Hani ben şey yapmış olmayayım da. CHP'nin o kadar oyu yok. Ya işte emir demiri nasıl kesiyor. Yazık ya. Yazık. Vallahi yazık. Haber yap diyor. Veriyorlar eline, yapıyorlar. FETÖ'nün çiftliğinde yiyen yene. Kız çoğunuz gitmişsinizdir öyle. Kim neymiş yine? Ha bu arada dün bugün ne, çarşamba. Dün salı, pazartesi günü. Ya bu FETÖ'nün Amerika'daki kadro ne oldu? Birbirini mi gaza getirdi bilmiyorum. Bana bir daldılar. Sonra vazgeçtiler, çıktılar. Bunların acayip bir kadrosu var böyle. Doktor, orada çalışan işte akademisyen falan. Bir gaza geldiler mesela. Bana daldılar bir. Hani ben de si bemol has selametle soloyu çekince kaçtılar, gittiler. Klasik. Şimdi aklıma geldi. 30 milyon dolarlık yumruk. Ne diyorsun? Elebaşına en yakın iki isim zimmet yüzünden yumruk yumruğa kavga etti. Kız bak, siz yazdıysanız doğrudur. Vallahi siz yazdıysanız doğrudur. Çünkü bunlarla hala kıç kıçasınız siz. Ben adım kadar eminim. FETÖ'nün 10 ayrı ülkedeki elebaşları Gülen'e mutlaka iletilsin notuyla Pensilvanya'ya bir mektup gönderdi. Mektupta FETÖ'nün kara kutusu Cevdet Türkyoğlu'nun himmet paralarıyla 30 milyon dolar servet yaptığı yazıyordu. Mektup katibi Osman Şimşek tarafından Gülen'e ulaştırıldı. Katibi mi? Katibi mi var? Ya bazen vallahi ya çok üzülüyorum. Burada hani cemaatçi insanlar var ya. Çok üzülüyorum ya. Ciddi söylüyorum. Bu adamın bu şatafat içinde yaşamasının sebebi sizsiniz, biliyorsunuz değil mi? Yani onun bir katibi varsa. Hani hep söylüyor ya, sıradan bir insan. Bir de ağlıyor böyle sümük akıtarak falan. Ben sizin huzurunuzda ölecek kadar şanslı bir kul değilim falan. Sizin yüzünüzden oluyor. Sizin sayenizde. Katibinin maaşını siz ödüyorsunuz mesela. Katibi o yüzden rahat yaşıyor. 30 milyon dolar indirilebilecek para sizin yüzünüzden var. Siz veriyorsunuz o paraları. Sonra Kur'an'da soruyor. Siz hiç akletmez misiniz? Allah'ın minnetinden sual olunmaz ama galiba akletmiyorlar. Yani benden duymuş olma da. Olayı duyan Türk Yolu komplo düzenledin diyerek Şimşek'i darp etti ve çiftlikten kovdu. Oğlum bayağı Dallas olmuş lan orası. Şşş, South Fork. Anam. Çiftlikten kovdu. Örgütte iki ayrı grubun Gülen sonrası için mücadele ettiği biliniyor. CR kazanır. Osman Şimşek yazdığı mektupla olayı doğruladı. Gülen özel kartla girilen bir oda tahsis etti ama gidemez oldum. Şu an bir hastanede ruhani rehberlik yapıyorum. Bak, bu herifin evinde, yaşadığı çiftlikte özel kartla girilen bir oda varsa senin sayende. Sen para verdiğin için oluyor. Ve o bir yandan da sıradan olduğunu anlatıyor. Sana sıradan bir insan olduğunu, sizlerden biri olduğunu falan anlatıyor. Ama özel kartla girilen bir odada yaşıyor mesela. Oda var. Sen para verdiğin için. Katibi bayağı inceden ayıklamışlar ya. Ne diyorsun? Türkiye elektrikli araç üssü olacak. Yavaş olsun. Vaka artışı ürkütüyor. Risk haritası yenilenmedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart'taki vaka artışını gösteren verileri tedirgin etti. Aha. Bak Sağlık Bakanı'nı satıyorlar. Yaz bunu bir yere. Yaz bunu bir yere. Sonunda ihale kalacaksa Sağlık Bakanı gider. Böyle kardeşim bu işler. Böyle. Yani onurunla durdun mu durmadın mı? İnsanların aklında kalan tek şey yıllar sonra bu olacak. Gururlu musun? Gururunu sergiledin mi? Yoksa hani senden bicacık olmaz mı? Hancı olur. Başka da bicacık olmaz. Şimdi bakalım şu dünyanın en güzel gazetesi bugün ne yapmış? Ben görmedim ama. Açalım bakalım. He, kuş kondurmayacak hali yok. Oh Perseverance'dan. Allah sizi kahretmesin. Perseverance. Hani şu Mars'a NASA'nın yolladığı araç var ya, Perseverance, azim. Onun Pers yazmış, Enver yazmış araya, Ens yazmış sonuna da. Çok zorlamış. Okur yazar atölyeleriyle CHP'li belediyeleri araca bağlayan Enver Aysever'in yaptığı yol NASA'nın Mars aracı Perseverance'ı aratmadı. Diyorsun. Abi o zaman bir dokunalım şuna ya. Vallahi bütün belediyelere yapalım. Bütün belediyelere ayıklayalım bunları. Hepsi mesela İstanbul Belediyesi'ni kim nasıl gömdü bugüne kadar? Bunların hepsi... Ya emin olun bunlar çıkacak ortaya kardeşim. Vallahi Okçular Vakfı, Bokçular Vakfı bunların hepsi çıkacak. Hepsi çıkacak. Ya kaçınılmaz. Çünkü giden paranın yerine konması gerekiyor. İnsanlar bir devri sabık yaratması için falan değil. Mecbursun. İstemesen de böyle olacak. Gençler asla pes etmeyin. Süper bir yazı dizisi daha. Bülent Eren da hazırladı. Ali Baba'nın film gibi öyküsü. Sana mı anlattı? Yok, indirdik biz yazılanlardan. Bülent Eren da. Hiç utanmadınız mı? Peki başkasına konuşmuş? Yok, biz takılmıyoruz öyle şeylere ya. Normal çalışmaya dönene 1341 lira. Yalancının. Lan kısa çalışma ödeneği bitti. İşte tam normale döndüysen 1341 lira. Nasıl olacak? Normal olduğunu ispat ediyorsun. Nasıl? Normalim ben diyorsun yani. Hesaplı emeklilik için son 15 gün. Perseverance. Devlete küfreden devletin savcısı çıktı. Evet. Yani mutlaka, zaten görevden el çektirmiş. İyi yapmışlar. Tostcoin. Antalya'da tostçu Ahmet Bağçı kripto parayla satışa başladı. Bitcoin ile ödeme aldı. Duyan yorumu yaptı. Bu da Tostcoin. Sosyatik yardım var. Sosyatik at koymuşlar oraya. Hayvanları Koruma Derneği yaralı tay buldu. Derin mermerci imdadına koştu. Sosyatik güzel masrafları üstlendiğini duyurdu. Dernekte tayın adını Derin koydu. Tamamı mantıklı bence haberin. Beni hiç rahatsız eden bir şey olmadı. Of. Bakalım. Buyurun. Yazarlarımıza bakalım. Yazarlarımızdan. Aşk için 3 ay bekle. Açalım bakalım. Niye bekliyoruz 3 ay? 3 aydan önce olmaz, gelişi kurtarmaz mı diyorsun? Hocam 52 yaşındayım. 2 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Uzun zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim? Gözünü toprak doyursun. Bistüri vurdular. Bistüri. La bir dur la bir dur. Arkadaş nasıl manyak bir milletmişsiniz siz ya? Nasıl ya, adamın derde bak. Sabreden derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Bu feraset var ya, işte bu feraset önemli olan. Nasıl anladın? Dikişler alındı. Neden? Houston, we have a problem. Hareket başladı. Yani uzay aracında. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın. Aslında sana şimdi tam böyle sol elimizi yuvarlak yaparak sağ elimizin ayasını şöyle şılak diye üstüne indirerek yapmak lazımdı ama işte tam o cümle çünkü bu 3 ay. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına. Hani hayvan olabilirsin. At, eşek yazmış onu doğruya. At, eşek binme. Öküz olduğunu düşündüğü için sana bir de açıklamış onu. Hocam 42 yaşında bir bayanım. Kadındır o. Yanlış biliyorsunuz. Bak 42 yaşına kadar yanlış bilmişsin. Kadındır o. Bayan olmaz. Son 4 aydır aşırı artan saç dökülmem var. Çok fazla baş kaşıntısı ile birlikte sızı şeklinde ağrılarım var. 2 aydır kaşlarımda da dökülme ve kaşınma başladı. Lütfen yardım edin. Soru işareti. Ya hocam elinin ayarını... Ya bu soru işaretiyle problemin ne abicim senin ya? Lütfen yardım edene soru işaretini niye koyuyorsun? Fazla kaldığı için hani elinde bir istikak var, onu dağıtmam mı gerekiyor? Kuşburnu. Hocam kuşburnu sade olarak mı yenmeli yoksa çay halinde mi içilmeli? Çok önemli soru ya. Ve bak bu soruların hiçbirine bu herif çıkıp ulan ben aktarmayayım dümbelek demiyor. Hekimim lan ben. Bunun için mi okudum lan ben o kadar zaman demiyor. Hocam kuşburnunu ne yapıyoruz onu? Çiğden mi koyuyoruz kabağa? Nasıl yapalım? Sade mi? Çay halinde mi? Ne yapalım? Kuşburnu yüksek C vitamini içeriğine sahiptir. Kuşburnu mineraller, fosfor ve potasyum elementleri, mangan, kalsiyum ve magnezyum, karotenoidler, tokoferol, bioflavonoidler, meyve asitleri, tanenleri içinde barındırmaktadır. Hangi halde tüketirsen tüket, yeter ki ara ara bünyene girsin. Anam sinirlenmiş. Sonu bana onu çağrıştırdı. Hangi halde tüketirsen tüket, bünyene girsin yeter ki diyor. Hoca kızmış. Ben size söyleyeyim. Ara ara diyor. Bünyene diyor, girsin o diyor. Kuşburnu diyor. Bence üstüne çok gitmişsiniz. Biraz sanki coşmuş gibi görünüyor. Bilemedim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir geldiğiniz için, ama en çok bu yayın boyunca ön yargılarınızı gerçekten bir kenara koyup sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunup gazeteleri dinlerken ya bütün bunlar neden yazılmış, neler var diye düşündüğünüz için. Çünkü istediğim gerçekten de bu. Düşünün yani bu haberleri biri yapıyor ama neden yapıyor? Normalde haberin böyle düşünülmemesi lazım değil mi? Haberin o değeri varsa yeterlidir. Biz de öyle değil işte. Zaten bu bölümde onun için var. Bunun için yapıyoruz. Şimdi bu yayını desteklemek isteyenler için haftaya cuma bununla ilgili size bir şey anlatacağım. Unutturmayın. Yani bu yayını desteklemek için artık kullanmayacağım onu. Neden kullanmadığım bana bir sorun olur mu? Bu yayını desteklemek için isterseniz patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'da Ünsal Ünlü hesabına, benim hesabıma girip özellikle şu anda izleyenler şu yukarı doğru baş parmak işareti beğeni tıklarlarsa çok sevinirim. Bunun etkisi çok fazla. Çünkü başka insanlara da tavsiye edecek yayını. Bir de katıl düğmesi var. YouTube'da da var. Ünsalunluk.com.tr'de de var. Oradan da yapabilirsiniz. Aylık küçük katkılarla desteklemek için isterseniz. İstemezseniz öyle bir zorunluluk yok. Bu yayın ilk günden beri parasız ve son gününe kadar parasız. Bir de ünsal@ünsalunluk.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yollarını sorabilirsiniz. Ben de size bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Her zaman da böyle olacak. Çünkü hep söylediğimiz gibi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, çok şahane, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.